Ayrım 11. İlk okumanızı gözden geçirelim ve koşuyu bir burun farkıyla. Eğer şimdiye kadar bakmadıysanız, şimdi 128. sayfanın sonundaki yanıtlara bakın. Yanıtları ilk 3 atın adıyla karşılaştırın. Bu alıştırmayı yapan öğrencilerimin hemen hepsi hiçbir şey bilmedikleri halde verdikleri yanıtların doğruluğu karşısında hayrete düştüler. Bunun yanı sıra çoğu öğrencim verdikleri yanıtlarda kişisel değer yargılarının, tercihlerinin ve ruh hallerinin açıkça ortaya çıkmasına çok şaşırdılar. Eminim siz de benzer duygular yaşayacaksınız. Hiçbir okuma mükemmel değildir. Eğer yanıtlarınız yanlışsa cesaretinizi yitirmeyin. Altıncı duyunuzda henüz yeni iletişim kuruyorsunuz. Bu ilk okumanızdı ve altıncı duyunuzun tarzını öğrenmek için bir hayli pratik yapmak gerekir. Doğru çıkan yani isabetli izlenimlerinizle ıskalayan izlenimleriniz arasında belirli bir fark var mıydı? Hakiki altıncı duyu izlenimleriniz hayali olanlardan daha mı doğruydu? Öğrencilerimin çoğu uydurduklarını, düşündükleri izlenimin doğruluğu karşısında hayrete düştüler. İnanıyorum ki yanıtlarınız gerçeği sandığınızdan çok daha yakın. Bunu size göstermek için sizin okumanızı göremediğime göre başka iki okumayı inceleyeceğiz. Birbirine ne kadar paralel olduklarını ve hangi noktalarda ayrıldıklarını görmeniz için bunları yan yana koyuyorum. Bir öğrencinin izlenimleri. Sütlü kahve renginde isim bir madde ise ve renkli ilgili olsa gerek, mavi hava gibi. Ayrıca suyla ilgili bir şeyler alıyorum ve gün batımı ile ilgili bir şeyler. Şu sütlü kahverengi puslu bir renk çok güçlü. Benim izlenir mi? İlk gelen derin mavi renk. Bir ipte küçük ziller var ve bir C harfi, cesur gibi bir şey, ikili bir şey ama rakam olan iki değil, aynada yansıyan görüntüler gibi ve bir kuş tüyü. Garip bir şekilde her ikimiz de mavi rengi seçtik. Oysa görünürde kazanan atın adıyla hiçbir ilgisi yok. Tekrar ediyorum, altıncı duyunun verdiği bilgi her zaman mantıklı olmaz. Şunu hiç çekinmeden itiraf edeyim ki öğrencim doğru atı seçerken ben yıldırımı seçtim. Öğrencim sütlü kahverenginin ona kızılderilileri anımsattığını, bu yüzden kızılderiliyi seçtiğini söyledi. Yanıtlarımı yeniden gözden geçirdiğimde atların birçoğuyla ilgili izlenimler edindiğim ortaya çıktı. Derin mavi, küçük deniz kızını gösteriyor. İpe asılı küçük ziller zilli olsa gerek. Cesurun C'si cengaveri gösteriyor. Aynadaki görüntüler rakkası olabilir. Eğer kuş tüyüne daha çok önem verseydim kızılderiliyi seçebilirdim. Doğrusu neden yıldırımı seçtiğimi ben de bilmiyorum. Yanıtlarınızın doğruluğunu araştırın. Kendi altıncı duyunuzun tarzını öğrenirken edindiğiniz bilginin türüne bakın. Daha çok harfler mi yoksa kelimeler mi algıladınız? Beş duyunuzdan hangisi daha baskındı? Ayrıca izlenimlerinizi nasıl yorumladınız? Örneğin ben birden fazla atla ilgili izlenimler edindiğim için bir karmaşa yaşadım. Belki de yapmam gereken şey bu konunun üzerinde durarak kendime izlenimleri kontrol eden bazı sorular sormaktı. Bu konuya diğer bölümlerde değinmiştik. Bu arada hipodroma koşmadan önce, yeterince deneyim edinmeden gidip at yarışı oynamayın. Bir bahis bilinç dışındaki pek çok şeyi açığa çıkarır ve bu altıncı duyunuzun bilgi akışını engelleyebilir. Bu alıştırma bir çeşit oyun, kazançlı çıkma şansınızda olan bir oyun ve amaç altıncı duyunuzu somut bir olayla ilgili kontrollü olarak kullanmanızı sağlamak. Ayrıca izlenim ve yorumlarınızın doğruluğunu anında kontrol etme şansı veriyor. Bu alıştırmayı gazetenizdeki spor sayfasına bakarak da yapabilirsiniz. Önce kendinize bir yöntem belirleyin, sonra uygulayın. Altıncı duyunuz size her konuda bilgi verebilir. Altıncı duyunuz size tarafsız ve doğru bilgi verir. Altıncı duyu bizimle simgeler aracılığıyla konuşarak gerçeği parçalar halinde verdiği ve dümdüz bir çizgide ilerleme diyeceğin olsa gerek, çoğunlukla kişisel bir görüş olarak kabul edilir. Gerçekte altıncı duyusunu kullanan bir insan, tıpkı bilimsel yöntem uygulayan bir bilim adamı gibi sürekli olarak kanıt arar. Modern çağın tartışmasız en büyük beyinlerinden biri olan Einstein bile bilimsel gerçeğin önce altıncı duyuyla açığa çıktığını ancak sonra mantıkla kanıtlandığını itiraf etmişti. Sınırsız bir veri kaynağıyla karşı karşıya kalan kişi en doğru yöntemi nasıl seçer? Bir hipotez ortaya koyan bilim adamını, ipucu arayan dedektifi ve teşhis koyan doktoru ilk olarak yönlendiren altıncı duyudur. Altıncı duyu iş başında, bir öğrencinin yaşadıkları. Altıncı duyumu kullanmaya 6 yıl önce başladım. O zamanlar son derece başarılı ve benden yaşça büyük bir emlakçı ile evliydim. Çocuk sahibi olmaya hazır değildim. Ev işlerini yapan ve yemek pişiren bir yardımcım vardı. Tek yaptığım alışverişe çıkmaktı. Artık sıkılmaya ve bunalmaya başlamıştım. Gönüllü olarak bir yerde çalışmaya, ayda bir kez 6. duyu kursuna gitmeye başladım. İlk derste genel okumalar yaptık. Birine ait olan bir nesneyi elimizde tutarak o kişinin hayatıyla ilgili bir hikaye uydurduk. Bana ait olan nesneyi elinde tutan öğrenci, birbirine çok benzeyen prensle dilencinin yer değiştirdiği masalını anlattı. Bu masalda çocukların her biri diğerinin hayatına özenmesine rağmen bir süre sonra eski hayatını özlemeye başlıyordu. Bu öğrenci prensle dilencinin yerine iki genç kız koydu. Prensesin yerine geçen dilenci kız zor durumda olan ailesine para verir. Kocası olan prens de artık onun yardımına ihtiyaç duymadan krallığını gayet iyi yönetmektedir. Artık kimsenin ona ihtiyacı yoktur. Kendini yapayalnız ve işe yaramaz hisseder. Her birimize nesnelere eklediğimiz kod isimler verilmişti. Böylece kimse kimin hakkında okuma yaptığını bilmeyecekti ve anlatılanların kendine ait olduğunu sadece o kişi bilecekti. Başlangıçta aptalca bulduğum bu gizliliğe minnettar oldum. Söyledikleri durumuma öyle uyuyordu ki. Bu ilk dersten çıktığımda kendimi yapayalnız hissediyordum. Başka bir öğrenci için kendi söylediklerimi hatırlamıyordum bile. Bir sonraki yıl boyunca da derslere katılmaya devam ettim. Ve kendi altıncı duyuma güvenim arttıkça dersleri de iple çekmeye başladım. Bu arada diğer öğrenciler tarafından da aranan bir altıncı duyu uygulamacısı olmuştum. Kimi zaman kocam bana işiyle ilgili bir şeyler anlatırken ona izlenimlerimi söylüyordum. Ve o da kendime bir uğraş bulduğuma öyle seviniyordu ki beni öyle ilgiyle dinliyordu. Aylar geçtikçe sezgilerimin gerçekleştiğini fark ettik ve kocam gitgide işindeki sorunları bana danışmaya başladı. Zaman içinde benim altıncı duyumla edindiğim bilgiler şirketimizin stratejik kararlarının önemli bir bölümü haline geldi. Şimdi bizimle çalışan herkese altıncı duyusunu kararlarında kullanmayı öğretiyor. Altıncı duyuyla edinilen bilgi her zaman doğru mudur? Altıncı duyuyla ilgili en sık yapılan hata elde edilen sonucun her zaman doğru olduğunu sanmaktır. Unutmayın, bu iki aşamalı bir süreçtir. Bilgi alma ve bilgiyi yorumlama süreci. Altıncı duyuyla edindiğimiz bilgi her zaman doğru olsa da bu bilgiyi yorumlarken hata yapabiliriz. Altıncı duyu sınır tanımaz. Altıncı duyu beş duyu ve zihnin aksine zaman ve mekanla sınırlı değildir. Altıncı duyunuz size henüz olmamış, hiç görmediğiniz şeylerle, hiç gitmediğiniz yerlerle ilgili bilgi verebilir. Bir açıdan altıncı duyu çocuk oyuncağıdır. Kişi hiçbir ön bilgi sahibi olmaksızın herhangi bir konuyla ilgili istediği her şeyi öğrenebilir. Hatta gelen izlenimleri anlaması bile gerekmez. Diyelim ki bir otomobil tamircisi sizden yardım istedi. Arabada bir sorun var ve bunun ne olduğunu bir türlü bulamıyor. Bir arabanın yapısı ve işleyişi konusunda hiçbir bilginiz olmasa da sorunun ne olduğuna dair size gelen duyguları, resimleri ve kelimeleri tanımlayabilirsiniz. Tamirci de bu sembolleri yorumlayarak hangi parçalarda sorun olduğunu tahmin edebilir. Ben neden kusursuz değilim? Bana sık sık şu soru sorulur. Madem altıncı duyunuzu bu kadar geliştirdiniz, niçin her şeyi bilmiyorsunuz? Her şeyi bilmiyorum çünkü bütün soruları bilmiyorum. Özellikle altıncı duyunun verdiği bilgi kısaca bir evet, hayır ya da bir isim olduğunda durum böyledir. Alınan yanıtı yorumlamaya yetecek kadar bilgi olmadığında kişi çıkarsama yoluyla bu bilginin doğruluğunu kanıtlamak zorundadır. Tecrübeye dayanarak karar verirken konuyla ilgili geniş bilgi sahibi olmak gerekir. Oysa altıncı duyunun tek istediği bir sorudur. Gerçekte bir konuda ne kadar bilgi sahibiyseniz ya da bir sorunun yanıtı ile ilgili duygusal beklentiniz ne kadar fazlaysa altıncı duyunuzla o konuya dair bilgi ediniminiz ve bu bilgiyi doğru yorumlamanız o kadar zor olur. İşte bu yüzden altıncı duyunuzu başkaları için kullanmak, kendiniz için kullanmaktan daha kolaydır. Bahaneler. Durun bir dakika, altıncı duyu sınır tanımıyorsa bu bütün soruların yanıtını bildiğim anlamına mı geliyor? Kesinlikle bu anlama geliyor ya da daha net olmak gerekirse altıncı duyunuzun tüm yanıtlara ulaşma kapasitesi olduğunu söylüyorum. Bu her şeyi bilmekle aynı anlama gelmez. İşin püf noktası doğru soruları sorabilmektir. Eğer mantığınız altıncı duyunuzun herhangi bir soruyu yanıtlayabileceğini kabul etmiyorsa şunu deneyin. Buna inanıyormuş gibi yapın. Bir başka deyişle altıncı duyunuza bir soru sorduğunuzda aldığınız izlenimlerin doğru yanıtı oluşturduğunu farz edin. Size söz veriyorum. Zamanla kendi kendinizi inandırmanıza gerek kalmayacak. Çünkü yanıtların doğruluğu karşısında ister istemez altıncı duyunuza güvenmeyi öğreneceksiniz. Altıncı duyunuzun dilini anlamak. İzlenimleri anlam kazanmaları için doğru yorumlanmaları gerekir. Yaygın bir yanılgı da altıncı duyunun bizimle dil bilgisi kurallarına uygun cümlelerle ya da sinemasal görüntülerle konuşacağını düşünmektir. Altıncı duyuyla ilgili en sık anlatılan hikaye, küçük oğlunun okul bahçesindeki salıncaktan düştüğünü aniden hisseden bir annenin hikayesidir. Birkaç saniye sonra telefon çalar ve okul yönetimi anneye korktuğu haberi verir. Gerçek olaylarla altıncı duyu arasında böylesine yüksek derecede bir iletişime çok ender rastlanır. İnsanların altıncı duyularından habersiz olmalarının bir nedeni de oldukça simgesel ilerleyen bir sürecin yukarıdaki örnekteki kadar açık ve net olmasını beklemeleridir. Oysa sizin de görmüş olduğunuz gibi altıncı duyu dolaylı ve parçalardan, simgelerden oluşan bir dil kullanır. Bu simgelerin konuşma diline çevrilmesi ise çoğunlukla bilinçsizce yapılır. Altıncı duyunuzun ne kadar açık izlenimler içerdiği, bilginin aşağıdaki üç temel biçimden hangisinde gönderildiğine bağlıdır. 1. Ruhsal görü. Oldukça belirgin bilgiler verir ve pek az çeviriye ihtiyaç duyulur. 2. Ruhsal duyum genellikle simgeseldir. 3. Ruhsal işitim. Belirgin görünür. Çeviri o kadar çabuk ve kolay yapılır ki bilgisiz farkında bile olmadan kelime ya da cümle haline gelmiştir. Başlangıçta bu çeviri sürecini bilinçli olarak yapacaksınız. Ancak kendinizi geliştirdikçe bu bilincinizin dışında kendiliğinden olacak. Aynı süreç yeni bir dil öğrenirken de yaşanır. İlk aşamalarda sürekli zihninizde bilinçli olarak çeviri yaparsınız. Ancak bir süre sonra bu yeni dilde düşünmeyi ve kendinizi ifade etmeyi öğrenirsiniz. Altıncı duyuyla edinilen bilgi kimi zaman oldukça açık, kimi zamansa parça parça sesler, görüntüler ve duygular halindedir. Bu parçalar ancak doğru şekilde bir araya getirirse bir anlam oluşturur. Bu hata yapmaya çok açık bir süreçtir. Altıncı duyu her zaman evet ya da hayır gibi net bir dil kullanmaz. Mantığınızın yardımıyla yorumlayarak bir bütün haline getirilmesi gereken bir sembol, ses ve duygu karmaşası şeklinde gelebilir. Diyelim ki bir takım sorulara yanıt olarak zihninizde sürekli babanızın eski arabası canlanıyor. Belki de altıncı duyunuz size adı Ford olan bir insandan söz etmeye çalışıyordur. aynı izlenim bir başkası için de bambaşka anlama gelebilir. Basit bir örnek. En basit izlenimi bile çevirirken belli başlı sorunlarla karşılaşırsınız. Bu sorunlara bir örnek verelim. Diyelim ki sürekli O harfinin tekrarlandığı izlenimler alıyorsunuz. Bu durumlarda gerçekten de O harfi kastediliyor olabilir. Ancak aşağıdaki olasılıklardan biri de mümkündür. Üçüncü tekil şahıs O. Sıfır rakamı, O harfiyle başlayan bir kelime, O şeklindeki bir şey. Bu anlamlardan hangisinin doğru olduğunu belirlemek için kendimize uygun bir teyit etme yöntemi bulmamız gerekir. Yine de bu örneğin izlenimlerin doğru bilgiye ulaşmakta sadece birinci aşama olduğuna gösterdiğine inanıyorum. İkinci aşamada ise mantıklı bir problem çözme yöntemiyle edindiğiniz bilgiyi yorumlamanız gerekir. Bazen bu bilgi tam bir yanıt şeklinde olur. O zaman tek yapmanız gereken bu yanıtı doğrulayacak yeni izlenimler beklemektir. Ancak bilgi çoğunlukla değişik duyularla alınan bir dizi veri halinde gelir. Bu verileri bir yanıt oluşturacak şekilde yorumlamanız gerekir. Bu en sık yapılan aşamadır. Simgelerinizi yalnızca siz yorumlayabilirsiniz. Sizin için hamileliğin simgesi nedir? Erkek öğrencilerimden birisi gelecekteki hamilelikleri hissetmek konusunda çok duyarlı. Onun simgesi ne sizce? Bir pencere. Şimdi düşünün, sizin için bir pencere ne anlama geliyor? Büyük olasılıkla hamilelikten çok daha farklı bir anlamdadır. Gerçekte aynı simge iki farklı kişi için taban tabana zıt anlamlara gelebilir. Bir şehir çocuğu olarak benim için ay ışığıyla aydınlanan bir gölde, bir kayığın içinde yalnız olmak tehlikeli ve korkutucu bir imgeyken, kırsal kesimde büyümüş biri için bu huzur verici ya da romantik bir imge olabilir. Ayrıca aynı simge aynı kişi için değişik konularda farklı anlamlara gelebilir. Örneğin kırmızı renk bir konuda kan ve ölümü çağrıştırırken bir başka konuda aşk anlamına gelebilir. Neden simge sözlüklerini kullanmak yerine kendi sözlüğünüzü oluşturmanız gerekiyor? Ortalık rüya tabirleri, simgelerin anlamları gibi kitaplarla dolu. Oysa çok genel olarak kabul edilmiş birkaç imge dışında en güçlü ve en anlamlı imgeler bizim kendimiz için oluşturduklarımızdır. Altıncı duyunuzu geliştirmede ilk aşama kendi simgesel dilinizi öğrenmektir. Pratik yaptıkça belli simgelerin ya da izlenimlerin sizin için belli anlamlar taşıdığını fark edeceksiniz. Örneğin güneş imgesi sizin için her zaman kesin bir evet yanıtı olabilir. Ya da amcanızın görüntüsünün belirmesi yararsız bir konuda okuma yaptığınızı ve sonucun olumsuz olacağını belirtiyor olabilir. Zamanla altıncı duyunuzun kendine özgü bir sözlüğü olduğunu fark edeceksiniz. Bu oldukça güvenilir ve açık bir dildir. Bu dili tanımanız size gündelik hayatta çok faydalı olacaktır. Örneğin yeni tanıştığınız biri size hiç neden yokken amcanızı anımsatabilir. Bu altıncı duyunuzun size bu kişinin güvenilirliği hakkında verdiği bir ipucudur. Belirli imgelerin etrafında oluşan olaylara ve duygulara dikkat edin. Bunları alıştırma defterinize not edin ve bunu ömrünüz boyunca yapın. Altıncı duyumuzun dilini öğrenmek. Belli başlı simgeleri ve bunların sizin için anlamını öğrenmek için kendinize şu soruları sorun ve yanıtlarınızı alıştırma defterinize yazın. Biri size hayır dediğinde neler hissediyorsunuz? Mutluyken neler hissediyorsunuz? Olumlu bir görüntüye örnek verin. Olumsuz bir görüntüye örnek verin. Hangi kokudan hoşlanmazsınız? Hangi kokudan hoşlanırsınız?